Sabık ikinci nüktede, bundan evvel anlatılmış ikinci nüktede, kuvve-i zayika, tat alma duyumuz kapıcıdır dedik. Neyin kapıcısı? Midenin kapıcısı. Yani mideye gönderilecek nimetlerin, mideye gönderilip gönderilmemesi hususuna sanki nedir? Bir kapıcı hükmünde. Sen girebilirsin, sen giremezsin diye tat alma duyumuz nimetleri ne yapıyor? Ayırıyor. Evet, ehli gaflet ve ruhen terakki etmeyen ve şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için, şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Ha, bir kapıcıdır, doğru. Fakat belli insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Bu insanların özellikleri nelerdir? Bir, ehli gaflet insanlar için tat alma duyusu bir kapıcıdır. Hoşuna gideni alır, hoşuna gitmeyeni almaz. İstediğini mideye bırakır, istemediğini mideye bırakmaz. Dolayısıyla burada sadece mideye bakan bir hizmet var. Ruhen terakki etmeyen, sadece cesedini ve midesini düşünenler için ve şükür mesleğinde de ileri gitmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Fakat şu tat alma duyusunun insanın kalbine, insanın ruhuna ve insanın vicdanına bakan bir hizmeti var. Sadece bunu mide için düşünmek, sadece cesede bir hizmetkar olarak bunu görmek, onu vazife-i asliyesinden iskat etmektir. Onu tamamıyla işinden bir cihetle atmak demektir. Onun telezzüzü hatırı için israfata ve bir dereceden 10 derece fiyata çıkmamak gerektir. Yani tat alma duyusuna lezzet aldığından dolayı mideye faydası bir olmakla beraber sırf ondan güzel lezzet almak namına fiyatını birden ona çıkarmak aklın ve vicdanın kabul etmediği bir hadisedir. Üstadımız bunun evvelinde ikinci nüktede anlattığı bir misal var. Vücuda girmeden evvel ve vücuda girdikten sonra aynı özelliği taşıyan iki madde, iki yiyecek, iki gıda. Mesela diyor, bir peynir ile bir yumurta ile bir baklavayı düşünelim. Yumurta ile peynir bir. Vücuda girmeden evvel ikisinin gramajı aynı. Vücuda girdikten sonra da vücudu besleme noktasında icra ettiği faaliyet aynı. Hatta bazen peynir ve yumurta olan mugaddi şeyler baklavadan vücuda daha fazla fayda verebilir. Fakat bakıyoruz, tat alma duyusuna verdiği zevkten dolayı bizler, insanlar bir kuruşa almamız gereken peyniri ve yumurtayı almıyoruz. 10 kuruşluk baklavayı alıyoruz. Sadece yarım dakikalık bir zevk için birden 10 kata kadar çıkabiliyoruz. Üstadımız buna tamamıyla israfatın en sefihi diyor buna. Hatta bazen aynı madde. İkisi de peynir. Vücudu beslemekte ikisinin de aynı özelliği var. Aynı faydası var. Birisinin sadece tadı biraz daha farklı diye 2, 3, belki 5, belki 10 kat daha fazla verebiliyoruz. Oysa iktisat dediğimiz hadise bunu reddediyor. Bunun vazifesi nedir? Bunun vazifesi sadece mideyi doyurmaktır. Onun hakkını vermek o zaman. Şimdi bir de bakalım, ehli maneviyat olan, ehli kalp olan, ruhu galeyana gelmiş olan insanların tat alma duyusunu istihdam etme şekli nasıldır? Fakat hakiki ehli şükrün ve ehli hakikatin ve ehli kalbin kuvve-i zayikası. Fakat hakiki ehli şükrün, yani her hissiyatını şükür için kullanan zatlar. Arkadaşlar, üstadımızın bir yerde bir ifadesi var. Bizim her bir azamız ve her bir hissiyatımız bir şükür makinesi gibidir diyor. Yani gözümüz devamlı surette şükür üreten bir makinedir. Dilimiz, kulağımız, aklımız, kalbimiz, sırrımız, elimiz ve ayağımız Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği rahmetli hikmetli işleri görmesi cihetiyle Cenab-ı Hakk'a devamlı şükrediyorlar. Şükrü örfi her mahlukta var, hayvanlarda da dahil. Yani bir kafir Allah demese de onun gözü görmesi cihetiyle sanki o atomlar ve hücreler Allah'a şükrediyorlar. Ama o kafir, o ehli küfür ya da ehli gaflet şuurlu bir şekilde bu şükrü yerine getirmediğinden dolayı istifade edemez. Ama hakiki ehli şükür olan zatlar o gözü Cenab-ı Hak namına hadiseleri görürken, müşahede ederken ayrıca lisaniyle de ne yapıyor? Şükrediyor. İşte dil de aynı. Dilde tat alma duyusu var. Eğer bir insan ehli şükürse şu tat alma duyusunu kalbe ve ruha hizmetkar yapabilir ve devamlı şükür üreten bir makine hükmüne geçebilir. Hakiki ehli şükrün ve ehli hakikatın ve ehli kalbin kuvve-i zayikası, tat alma duyusu 6. sözdeki muazenede beyan edildiği gibi kuvve-i zayikası rahmet-i ilahiyen matbahlarına bir nazır ve bir müfettiş hükmündedir. Cenab-ı Hak rahmetiyle şu dünyada nimetleri üretiyor, yaratıyor. İşte insan da bütün tatları tadabilecek bir özelliğe sahip şu tat alma duyusuyla işte yediği her bir nimetten sonra ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a şükrediyor. Çünkü taşıdığımız şu lisan, şu tat alma duyusu bir nazır hükmündedir. Ne demek? Bir bakan hükmündedir. Bir müfettiş hükmündedir. Nimetleri teftiş ediyor. Yani aldığı her bir nimeti Allah namına, benim Rabbim bana şu tat ile de iltifat ediyor. Benim Rabbim şu tadı da benim için yaratmıştır. Benim Rabbim rahmetiyle bana şu güzel nimeti de ihsan etmiştir diye şu tat alma duyusunu hep bu maksatla kullanıyor. Bazıları 100 kilo diyelim mesela meyve yiyor. Bazıları da sadece bir tek meyve yiyor. Bir tek meyveyi bu niyetle yiyen bir insanın o lisanla yaptığı şükür, yaptığı ibadet belki 1000 kilo o nimetleri yiyen insandan daha fazla olabilir. Çünkü insanlar arkadaşlar ibadetleri, şükürleri görünüşte aynı olsa bile hakikatta birbirinden çok farklı olabilir. Her bir insanın yaptığı tesbihten, ettiği ibadetten, okuduğu dualardan aldığı feyiz, sevap ve nur farklıdır, aynı değildir. İkisi de Allah diyor, ikisi de Subhanallah diyor, ikisi de Elhamdülillah diyor. Fakat birisi 1000 kazanırken, birisi belki 10 kazanır, belki birisi de ancak 1 kazanır yani. Ya. Ama sevapsız değildir. Onu da bilelim. Üstadımız diyor ki gafletle çekilen tesbihler dahi feyizden ve sevaptan hali değildir. Yani onlara muhakkak sevap verilir. Muhakkak feyiz alır ama bir uyanık kişinin bütün hissiyatıyla söyleyen birisinin aldığı sevaptan elbette daha azdır. Onun gibi olmaz. Evet. Ve o kuvve-i zayikada taamlar adedince mizancıklarla yiyecekler adedince mizancıklarla, ölçücüklerle nimet-i ilahiyenin envanı tartmak. Arkadaşlar çok mühim. Allah bize anahtarlar vermiş. Şu gözümüzle mubsırat alemini görüyoruz. Görünen alemi tartıyoruz. Şu kulağımızla sesler alemini açıyoruz. Tartıyoruz. Aynı şekilde şu dilimizle de nimetlerde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı tatlarını yapıyoruz, açıyoruz ve anlıyoruz. Tat alma duyumuz olmazsa ha samar yemişiz, ha bal yemişiz fark etmiyor. İşte şu tat alma duyusunun verilmesinin sebebi sadece mideyi doyurmak mı? Sadece o nimetleri vücudumuza, cesedimize almak için midir? Hayır. Böyle olursa Cenab-ı Hakk'ın hikmetine yapacağımız en büyük iftiradır. Çünkü Allah hakimdir. Allah abes iş yapmaz. Üstadımızın bir yerde bir ifadesi var. Bir meyvenin binlerce hikmetleri var. En düşük hikmeti insanların midesine girip defnolmaktır ve insana faydalı olmaktır. Allah onu tefekkür ediyor. Melekler onu tefekkür ediyor. Zişur olan mahlukat, sayısız mahlukat onu tefekkür ediyor. Allah'ın esmasını, Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın azametini o meyvede görüyor. En son vazifesi geliyor midemize girip defnoluyor ve insanlık makamına çıkıyor ki en düşük mertebesi En küçük vazifesi budur yani. Dolayısıyla biz şu tat alma duyusunun belki binlerce hikmetlerinden en küçük vazifesi ve hikmeti insanın vücuduna faydalı olmak iken biz bunu birinci dereceye alsak, diğerlerini de tamamıyla silsek, o zaman insaniyetten istifa etmiş oluruz. Tekrar okuyayım burayı. Ve o kuvve-i zayikada, tat alma duyusunda, taamlar adedince, yiyecekler adedince, mizancıklarla nimet-i ilahiyenin envaını tartmak, bütün nimetlerin çeşitlerini tartmak ve tanımak, bir şükrü manevi suretinde cesede, mideye haber vermektir. Yani yapacağı vazife şu: ey mide, ey ceset, sana müjde. Allah sana şöyle bir nimeti gönderiyor. Allah sana şöyle bir nimetle iltifat ediyor diye mideye ve cesede ne yapmak? Haber vermek. Müjde vermek. Peki o zaman madem Allah bana gönderiyor, ne olacak? Nimeti tanıyıp gönderdikten sonra arkasında da nimetin sahibini Allah'a şükretmek, teşekkür etmek, onu devamlı birlemek ve büyük görmek yani. İşte bu surette kuvve-i zayka, bu surette çalışan tat alma duyumuz yalnız maddi cesede bakmıyor, belki kalbe, ruha, akla dahi baktığı cihetle midenin fevkinde hükmü var, makamı var. Tat alma duyumuz akla ne yapıyor? Bilgi gönderiyor. İşte Allah bu kadar büyük, Allah bu kadar rahim, Allah bu kadar hakim diye. Kalbe bir ham madde gönderiyor. İşte Allah'ı böyle bilmek lazım. Marifetullah'a dönüştürecek, muhabbetullah'a vesile olacak ham maddeyi ne yapıyor? Kalbe gönderiyor. Ve ruhu tekamül ettirecek, Allah'a yaklaştıracak unsurları Cenab-ı Hakk'a devamlı ne yapıyor? Gönderiyor. Hem ruh terakki ediyor, hem kalp terakki ediyor, hem akıl terakki ediyor, hem sayısız detayfi insaniye onun vasıtasıyla terakki edip Cenab-ı Hakk'a aşk derecesine bağlanma ihtiyacı hissediyor. Elhamdülillah. Peki diyeceksiniz ki biz lezzetleri nasıl takip edebiliriz? Lezzetleri takip edeceğiz ama şartlar nelerdir diye böyle bir soru bu mübarek simanızdan bazen okunuyor gibi oluyor. Üstadımız bunu da cevapsız bırakmamış. Zaten üstadımız elhamdülillah Bediüzzaman olması hasebiyle bir meselenin çok taraflarını, belki her tarafını Allah'ın izniyle ihata edip insanların önüne sunabiliyor. Bir yerde bir ifadesi var. Alimi mürşit koyun gibi olmalı, kuş gibi olmamalı diyor. Ben ilk bunu okurken enteresan, yani alim bir zat nasıl koyun gibi olur, nasıl kuş gibi olmaz diye epey bir düşünmüştüm. Koyun yavrusuna musaffa bir süt verir, mugaddi bir süt verir. Fakat kuş yavrusuna kusmuk dediğimiz kay verir. Yani kuşun yavrusuna verdiği kay ve kusmuk o vücutta öğütülmesi icap ediyor. Zorlanabiliyor yavrusu. Fakat koyun muhtelif nimetleri alıyor, vücudundan, fabrikasından geçiriyor, Allah'ın izniyle süzüyor, yavrusuna zorlanmayacağı çok güzel bir süt veriyor. Üstadımız diyor ki alim dediğin zat, mürşid dediğiniz zat şu koyun gibi olmak lazım. Muhtelifül cins ilimleri alacak, içinde güzel bir şekilde süzecek, ondan sonra da yavrusu olan talebelerine verecek. Yavrusu bunu alınca lüb gibi, öz gibi, süt gibi alıp vücuduna, ruhuna, bünyesine inşallah kazandıracak. Bazen böyle duyuyoruz yani. Mesela çıkıyor bir vaiz efendi, Allah muhafaza, karşıdaki insanların kalplerine ve ruhlarına ciddi manada ben onları irşad edeyim derken zarar verme durumu olabiliyor. O zaman alim-i mürşid kuş gibi olmuş olur ki bu büyük bir hata yani. Evet. Şimdi bakalım. Nimetleri hangi şartlarda biz takip edebiliriz? Bir, israf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükraniyeyi yerine getirmek. Sırf şükür vazifesini yerine getirmek. Ben şu nimeti alıp yiyeyim de Cenab-ı Hakk'a yarattığı bu nimet için de teşekkür edeyim diye, şükredeyim diye almak ve enva-ı ni'am-ı ilahiyeyi hissedip tanımak kaydıyla Cenab-ı Hakk'ın çeşit çeşit nimetlerini alıp hissedip tanımak kaydıyla ve meşru olmak, Meşru da olacak. Gayrimeşru olmayacak. Ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla lezzetini takip edebilir. Evet. Enteresan bir şey. İsraf olmayacak. Bu bir. Sırf vazife-i şükraniyi yerine getirmek kaydı olacak. Enva niam ilahi hissedip tanımak şartı var. Meşru olmak, zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla insan lezzetini takip edebilir. Ve o kuvve-i zayikayı taşıyan lisanı, tat alma duyusunu taşıyan lisanı şükürde istimal etmek için, şükürde kullanmak için leziz taamları tercih edebilir. Bu hakikata işaret eden bir hadise ve bir kerameti gavsiye. Üstadımız Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir kerametini burada naklediyor meseleye ışık tutması açısından. Abdülkadir Geylani Hazretleri yaklaşık 900 sene evvel yaşamış büyük bir evliya-i azimeden bir zat. Zamanının kutbu ve gavsi olan bir zat. Üstadımız onun için ferdiyet makamının sahibi diyor. Hem gavslık makamı hem kutbiyet makamı tamamıyla Allah'ın izniyle onun elinde. Çok enteresan bir zat. Keramet o kadar onda aşikar ve zahir olmuş ki kendi kasidesinde kendi makamını izhar ediyor. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam miraca yükselirken miraca yükseldiği vakit ya Resulallah ayaklarını omuzlarımın üzerine koy öyle çık dediği rivayet olmuş. Aleyhisselam soruyor sen kimsin? Asırlar sonra senin soyundan gelecek Abdülkadir Geylani'yim diye ifade ediyor. Benim ayaklarımı omuzlarına aldığın gibi senin de ayakların bütün ehli velayetin ve alimlerin omuzları üzerinde olsun diye Peygamber Aleyhisselam'ın lütfuna mazhar olmuş, duasına mazhar olmuş mübarek bir zat. Üstadımız da ahir zamanda biz böyle bir zat-ı kutsinin talebeleriyiz diye üstadımız devamlı o zattan da böyle güzel mesajlar veriyor. Şimdi bu zatın şu meseleye ışık tutan çok güzel bir hadisesi var. Bir zaman Hazreti Gavs-ı Azam Şeyh Geylani'nin Kudüs'e sırrı terbiyesinde nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. Nazdar ve ihtiyar bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare gitmiş oğlunun hücresine. Çünkü kendisi iştihar ettiği için kendisi fevkade manevi alemlerde iştihar bulduğu için ister istemez. O manada yürümek isteyen ya da çocuklarını o anlamda yetiştirmek isteyenler gelmiş çocuklarını onun eline bırakmış, teslim etmişler. Şimdi bu manada çocuklarını teslim edenlerden birisi de ihtiyare ve nazdar bir hanım bir tek evladı var. Bir günde çocuğumu gidip bir ziyaret edeyim demiş ve gelmiş çocuğun hücresine. Bakıyor ki oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. Bir parça kuru ve siyah bir ekmek. Arkadaşlar hiç kimse böyle boşuna ondan sonra böyle debdebe ve saltanat içerisinde evliya olmamıştır. Bunların evliya olabilmesi için nefisleriyle arslanlar gibi çalışması icaptır. Daha küçük yaşta nasıl terbiye ediyorlar? Kuru ve siyah küçük bir parça ekmek. Sen bunu yiye yiye buradan uçacaksın arkadaş. Eğer uçmaya niyetin yoksa, veli olmaya niyetin yoksa git evde kendi istediğin gibi yemek ye diyorlarmış. O riyazattan, o kuru ve siyah ekmek yemekten zafiyetiyle validesinin şefkatini celbetmiş. Ona acımış. Şimdi ona acımış ifadesi, tabii anneler hakikaten şefkat abideleri. Fakat şefkatlerini çoğu kez yanlış kullanırlar. Üstadımız Kastamonu lahikasında çok enteresan bir hakikati önümüze serdediyor. Biliyorsunuz her hadisede kader hakimdir. Her hadisede kader hakimdir. Her ne kadar beşer görünüyorsa da, beşer zulmetmiş olsa da kaderin adaleti ve hükmü var. Mesela üstadımıza soruyorlar manevi bir alemde. 1918-19 yıllarında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı tamamıyla bitmiş. 4-5 senedir ne yiyecek var, ne rahatları var, hiçbir şeyler yok. Manevi halinde soruyorlar. Başınıza gelen bu açlığın sebebi nedir? şu meşakkat-ı bedeniye nedendir? Şu zayiat-ı maliye nedendir diye üstad ve zansene soruyorlar. Üstadımız da işgal kuvvetleri böyle yaptılar, şöyle haindirler diye hiç bu anda oraya gitmiyor. Biz olsa öyle değiliz. İşgal kuvvetleri, o hainler, o zalimler geldiler, saldırdılar bizim ülkemize. Biz de perişan olduk, işte görüyorsunuz diye cevap vereceğiz. Üstadımız avam değil, havastır. Kadere bakıyor. Cenab-ı Hak bizden günde 5 vakit namaz istedi. Biz namazı imtisal etmedik. Cenab-ı Hak 5 sene boyunca bizi süründürdü. Bir nevi namaz kıldırdı. Cenab-ı Hak senede bir ay 70 hikmetli oruç istedi. Biz orucu imtisal etmedik. Nefsimizi acıdık. Cenab-ı Hak 5 sene boyunca bizi aç bıraktı, bir nevi oruç tuturdu. Cenab-ı Hak fakir fukaranın duasını bize kazandırsın diye kendi verdiği malından bazen 40'ta 1, bazen 10'da 1 istedi. Biz ise zekatı vermedik. Cenab-ı Hak birikmiş zekatını, yani 40'ta 30'unu, 10'da 8'ini aldı. Şimdi cevap harikulade. Kader boyutuna bakıyor. Bizim bir hatamız, kadere verdirdiğimiz bir fetva var ki, kader de bu fetvayı ne yaptı? Verdi. Suç bizde değil, kaderde değil. Suç bizdedir, kaderde değil. Şimdi burada da üstadımıza soruyorlar. Annelerin çocuklarının miraslarından mahrum kalmasına kader nasıl fetva verdi? Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de feli ummihi sudus diye geçiyor. Evladın bıraktığı miras ve terekenin 6'da 1'i annenindir. Fakat yeni kanunlarda anneye hiçbir hisse verilmeyecek diye hüküm çıkıyor, kanun çıkıyor. Üstadımıza da diyorlar, kaderin buradaki fetvası hükmü nedir? Niye kader buna müsaade etti? Üstadımız diyor ki, bu zamandaki anneler şefkatlerini yanlış kullandıklarından dolayı çocuklarını hafız okullarından alır, Avrupa mekteplerine gönderir. Ahiretlerinden ziyade dünyalarını düşündüklerinden dolayı Cenab-ı Hak onların evlatlarının miraslarından mahrum kalmalarına müsaade etti, fetva verdi. Şimdi burada da bir tane teyzemiz var. Burada da çocuğuna acıyor. Şimdi evliya olacak bu. Hem dünyada, bırakın dünyayı, ahirette Allah'ın sevgili bir kulu olacak. Onun için adetullah kanunları var. Onun için bunun biraz cesedini inceltip ruhunu inkişaf ettirmesi söz konusu. Fakat acıyınca iş biraz karışıyor. Şefkat hikmete galip geliyor. Ona acımış. Sonra Hazreti Gavs'ın yanına şekva için gitmiş, şikayet için gitmiş. Yani çocuğuma biraz daha toleranslı davransam diye. Bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Şimdi çocuğu kuru siyah küçük bir ekmek yiyor. Hazreti Gavs'ın yanına gidip bakıyor ki kızartılmış bir tavuğu afiyet geliyor. Nazdarlığından demiş, ya üstad benim oğlum açlıktan ölüyor, sen tavuk yersin. Oldu mu şimdi yani? Hazreti Gavs tavuğa demiş, kum biiznillah. Hazreti Gavs o önündeki yarısı bitmiş, yarısı bitmemiş. Kemikleri tabağın bir köşesinde duran, etleri de yarısı mübarek midesinde duran, geri kalan vaziyeti de perişan bir halde tabakta duran o tavuğa Allah'ın izniyle kalk diyor ve tavuk kalkıyor. Ya. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını mutemet ve mevsuk çok zatlardan Hazreti Gavs gibi keramat-ı harikaya mazhareti dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. Hazreti Gavs demiş, ne vakit senin oğlun da bu mertebeye gelse o da tavuk yesin. Ey tavuk yiyenler, ibret alınız. Fa'tabirun. Sen de o köfteye kum biznah dediğin vakit ya enteresan. Hani Kayseri'de bir evliya demişler pastırma yerken Demişler ki Abdülkadir Gençleri öndeki tavuğa kum biiznillah demiş, tavuk olarak kalkmış. Sen de şu pastırmaya bir kum biiznillah buyur da bak ne çıkacak. Öyle anlatılıyor. Pastırmada farklı bir şey çıkmış tabii. Hazreti Gavz demiş, ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk yesin. İşte Hazreti Gavz'ın bu emrinin manası şudur ki, ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, aklı midesine, kalbi nefsine hakim olsa ve lezzeti şükür için istese o vakit lezzet şeyleri yiyebilir. Senin oğlun ruhu cesedine galip mi? Kalbi nefsine hakim mi? Aklı midesine galip mi? Eğer öyleyse afiyetle yesin. Üstadımız tabi bu zamanın insanının anlayabileceği bir duruma getiriyor. Yoksa o zaman öyle olsa yani bir hayvana kum biznah diyeceğiz eti ondan sonra kim de pişmiş haliyle bu asrın insanının anlamayacağı bir şey. Üstadımız da bu asrın insanına göre bu meseleyi yorumluyor. Bizim bir profesör abimiz var. Bir gün üniversitede böyle çok güzel bir mükellef sofra sermişler. Envai çeşit yiyecekler. Oturmuşlar. Herkes eline kaşığı almış. Bismillah girişecek. Demiş ki arkadaşlar ne olursunuz durun. Herkesin de hürmet ettiği bir zat. Demiş ki arkadaşlar Allah rızası için ruhu cesedine hakim olmayan, aklı midesine hakim olmayan, kalbi nefsine hakim olmayan elini çeksin. Deyince herkes kaşığı yere bırakmış. Almış kaşığı bismillah. Ya. Öyle olmak lazım yani. Cenab-ı Hak hepimizi öyle eylesin inşallah.